Ayrım 22.
Ana tekrar tentenin altına döndü. Tavayı alet kutusuna koydu, yavaşça oturdu. Rozov Sharon gizli gizli ona bakıyordu. Onun yüz ifadesini kontrol altına almak için savaşın verdiğini görünce gözlerini hemen kapadı, uyuyormuş gibi yaptı. İkindi vakti güneşi iyice alçaldı ama sıcak hiç de azalmışa benzemiyordu. Tom söğütün altından uyandı. Dudakları çatlamış, vücudu ter içinde kalmıştı. Üstelik bu dinlenmeden tatmin olmuş da değildi. Sendeleyerek ayağa kalktı, suya doğru yürüdü. Kendini suların ortasında bulduğu anda susuzluğu dindi. Sığ yere yatıp uzandı. Vücudunun suyun üstüne yükselip yüzmesine izin verdi. Dirseklerini kumlara dayıyor, yattığı yere tutunuyor, oradan ayrılmamayı bu yolla sağlıyordu. Suyun yüzüne çıkan ayak parmaklarına baktı. Solgun, sıska bir oğlan çocuğu kamışların arasından hayvan gibi sürünerek çıka geldi, soyundu. Suya fare gibi daldı, fare gibi yüzdü. Bir tek gözleriyle burnu görünüyordu suyun yüzünde. Derken birden Tom'un başını gördü. Kendisine bakmakta olduğunu fark etti. Oyununu kesti, doğrulup oturdu. Merhaba dedi Tom. Raba, farecilik oynuyordun galiba. Evet oynuyordum. Yavaşça kıyıya doğru yanaştı. Sonra birden fırladı, elbiselerini kaptı. Söğütler arasında görünmez oldu. Tom alçak sesle kendi kendine güldü. O sırada tiz bir sesin kendisine seslendiğini duydu. Tom! Hey Tom! Suyun içinde doğrulup oturdu. Dişlerinin arasından delici tiz bir ıslık öttürdü. Islığın sonunda sesini biraz dalgalandırdı. Söğütler sallandı. Ruti oradan ona baktı. Ana çağırıyor seni dedi. Ana hemen istiyor seni. Tamam. Ayağa kalktı, kıyıya doğru yürüdü. Ruti onun çıplak vücuduna ilgi ve şaşkınlıkla bakıyordu. Tom onun gözlerinin nereye bakmakta olduğunu görünce sen git bakalım haydi dedi. Ruti koşarak uzaklaştı. Tom onun giderken telaşla Winfield'e seslendiğini duydu. Sıcak giysilerini serin, ıslak vücuduna geçirdi. Söğütlerin arasından yavaşça çadıra doğru yürüdü. Ana kuru söğüt dallarından toplamış ateşi yakmıştı. Üzerinde su ısınıyordu. Tom'u görünce birden rahatlar gibi oldu. Ne oldu Ana diye sordu Tom. Korktum birden dedi kadın. Bir polis geldi buraya. Kalamazmışız diyor. Seninle de konuşmuştur diye korktum. Seninle konuşursa onu vurursun diye korktum. Ne diye vuracakmışım polise diye sordu Tom. Ana gülümsedi. Şey öyle kötü konuştu ki neredeyse ben bile vuracaktım. Tom onun koluna sarıldı. Sarstı, güldü, sonra hala gülerek yere oturdu. Daha neler Ana, ben seni nazik bir insan diye tanırdım. Ne oldu sana? Oysa o ciddiydi. Bilmiyorum Tom dedi. Önce demir elini aldın, bizi yoldan çevirdin, şimdi de polisi dövmeye kalktın. Tekrar yavaşça güldü, uzanıp anasının çıplak ayağını pat pat okşadı. Seni cadı seni dedi. Tom, evet. Ana uzun süre kararsızlık geçirdi. Tom, o polis bize okiler dedi. Kahrolası okilerin yerleşip kalmasını istemiyoruz dedi. Tom onun yüzünü inceledi. Eli hala anasının çıplak ayağına dayalıydı. Bir adam söz etmişti bundan dedi Tom. Ne biçim söylediklerini de anlatmıştı. Düşündü. Ana ben kötü bir insan mıyım sence? Bir yerde kapalı tutulacak, kilit altına alınacak kadar. Hayır dedi anası. Sen mecburdun. Hayır. Neden sordun bunu? Bilemiyorum. Ben olsam vururdum o polise. Ananın yüzünde neşeli bir gülümseme belirdi. Belki de ben sana sormalıyım aynı soruyu. Neredeyse tavayı indiriyordum çünkü kafasını. Ana burada neden kalamazmışız söyledi mi? Yalnızca kahrolası okilerin yerleşip kalmasını istemiyoruz dedi. Yarın buradan gitmemişsek bizi içeri atacakmış. Ama bizler polislerin zarzurt etmesine alışkın değiliz ki. Ben de söyledim dedi Ana. Artık memlekette değilsiniz diyor. Kaliforniya'daymışız. Burada da onların isteği olurmuş. Tom tedirgin. Ana sana bir şey söylemem gerek dedi. Noah... Nehir boyunca çekip gitti. Bizimle gelmiyor. Ana'nın bunu anlaması biraz sürdü. Neden? Diye sordu alçacık bir sesle. Bilmiyorum. Mecburum dedi. Burada kalmaya mecburmuş. Anama söyle dedi. Yemek nereden bulacak? Diye sordu Ana. Bilmiyorum. Balık tutarım diyor. Ana uzun süre sessiz kaldı. Aile parçalanıyor dedi. Bilmiyorum. Galiba artık kafam çalışmıyor. Düşünemiyorum. Bu kadarı fazla geliyor. Tom tutuk bir sesle onu merak etme Ana dedi. Bir şey olmaz ona. Zaten garip bir çocuktu hep bilirsin. Ana şaşkın gözlerini nehre doğru çevirdi. Artık kafam işlemiyor dedi. Tom sıralanmış çadırlara doğru bakarken Ruth ile Winfield'ı bir çadırın önünde içerideki biriyle konuşur gördü. Ruth'ı eteğinin ucunu elinde büküp duruyor. Winfield ayağının burnuyla yere delik oyuyordu. Tom seslendi. Hey Ruth'ı! Kız başını kaldırdı. Onu görünce hızlı adımlarla yaklaştı. Winfield de peşindeydi. Ruth'ı yanına vardığında Tom... Hadi git bizimkileri çağır dedi. Söğütlerin orada uyuyorlar. Hepsi gelsin. Winfield sen de Wilson'lara koş. Hazır olur olmaz yola çıkacağımızı söyle. Çocuklar dönüp fırladılar. Tom, nine nasıl oldu Ana diye sordu. Bugün uykusunu aldı. Belki biraz iyileşmiştir, hala uyuyor. Güzel. Domuz etimiz ne kadar kaldı? Fazla sayılmaz. Çeyrek domuz. Öteki küpe su doldurmamız gerek. Yanımıza su almak zorundayız. Rutinin söğütlerin orada çığlıkları ata ata ailenin erkeklerini aradığı duyuluyordu. Ana kuru söğüt dallarını ateşe attı, çıtırdayan kıvılcımların su kabına doğru yükselmesini sağladı. Yalvarıyorum Tanrı'ya, bize şöyle bir rahat yüzü göstersin artık dedi. İsa'ya dua ediyorum, şöyle güzel bir yerde yatıp uyumayı kısmet etsin. Güneş kavrulan kırık tepelere doğru indi. Ateşin üzerindeki kap fokur fokur kaynamaya başladı. Ana tentenin altına girdi, önünün içine doldurduğu patateslerle döndü. Hepsini kaynayan suya attı. Tanrı'ya dua ediyorum, biraz çamaşır yıkayabilelim. Ömrümüzde böylesine pis olmamıştık. Patatesleri bile yıkamadan atıyoruz haşlama suyunu. Acaba neden? Sanki yüreğimiz fırladı kaçtı, yüreksiz kalıverdik birden. Erkekler söğütlerden doğru yaklaşıyorlardı. Gözleri mahmur mahmur, suratları kırmızı, gündüz uyumaktan şiş şişti. Baba ne oldu diye sordu. Gidiyoruz dedi Tom. Polis gelmiş, buradan gidin demiş. Bari şu çöl belasını da bitirmiş oluruz. Erken yola çıkarsak çabucak biter. 300 mile yakın yol, az buz değil. Baba, burada biraz dinleniriz diyordum dedi. Olmuyor, gitmemiz gerek baba. Noah da gelmiyor, nehir boyunca yürüdü gitti. Gelmiyor mu? Ne oluyor ona da? Baba birden kendini tuttu. Benim kendi suçum dedi, sefil bir sesle. O çocuk baştan aşağı benim suçum. Değil, artık onu konuşmak istemiyorum dedi baba. Konuşamam, benim hatam. Gitmemiz gerek artık dedi Tom tekrar. Wilson yaklaşırken bu son sözleri duydum. Biz gelemiyoruz çocuklar dedi. Seyrinin hali bitik, dinlenmek zorunda. O çölü geçmeye kalkarsak dünyada sağ kalmaz. Bu sözler üzerine sessizlik oldu. Neden sonra Tom, polis gelmiş, yarın hala buradaysak bizi içeri atacağını söylemiş dedi. Wilson başını iki yana salladı. Gözleri kaygıdan çakmak çakmaktı. Ismerti'nin hafifçe solduğu görüldü. Atsın o zaman dedi. Seyri gidemez. Hapse atarlarsa, atarlar o zaman. Dinlenip güç kazanması gerek. Baba, belki de hepimiz bekleyip birlikte gitsek daha iyi dedi. Wilson olmaz diye atıldı. Bize çok iyi davrandınız ama burada kalamazsınız. Siz yolunuza devam edin, iş bulun, çalışmaya başlayın. Kalmanıza izin vermeyiz. Baba heyecanlı ama hiçbir şeyiniz yok dedi. Wilson gülümsedi. Siz bizi alırken hiçbir şeyimiz yoktu zaten. O sizi ilgilendirmez. Beni kızdırmayın. Sizin gitmeniz gerek. Yoksa tepemi attıracaksınız. Ana eliyle işaret edip babayı brandanın altına çağırdı. Onunla alçak sesle bir şeyler konuştu. Wilson Casey'ye döndü. Seyri gelip kendisini görmenizi istiyor. Elbette dedi papaz. Wilson'ların küçük gri çadırına doğru yürüdü, sallanan kapağı katlayıp içeri girdi. İçerisi hem karanlık hem sıcaktı. Şilte yere konmuştu. Sağda solda eşyalar duruyordu. Sabah kamyondan indirildiği gibi kalmıştı her şey. Seyri şilteye uzanmış yatıyordu. Gözleri iri iri pırıl pırıldı. Casey durdu, başını eğip ona baktı. Koca kafası eğildiğinde boynunun iki yanındaki kaslar daha bir kabarıyordu. Şapkasını başından çıkardı, elinde tuttu. Kocam söyledim artık yola devam edemeyeceğimizi. Öyle dedi. Kadının pesten güzel sesi konuşmayı sürdürdü. Ben gidelim demiştim. Öteki tarafa sağ varamayacağımı biliyordum ama o kendisi geçmiş olurdu çölü hiç değilse. Ama gitmiyor. Çünkü bilmiyor, düzelecek sanıyor. Bilmiyor. Gitmem diyor. Biliyorum dedi Seyri. Çok da inatçı. Sizin gelip bir dua etmenizi istedim. Ben papaz değilim dedi Casey alçak sesle. Duam pek makbul olmaz. O dudaklarını ıslattı. İhtiyar adam ölürken oradaydım. O zaman dua etmiştiniz. Dua sayılmazdı, duaydı. Papaz duası değildi ama iyi duaydı. Benim için de bir tane söylemenizi istiyorum. Ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Seyri gözlerini bir an kapadı, sonra tekrar açtı. Öyleyse içinizden dua edin dedi. Kelimeleri olmasın, o zaman mesele kalmaz. Allah'a da inanmıyorum ben dedi Casey. Siz Allah'a inanıyorsunuz. Allah'ın nasıl bir şey olduğunu bilmek ona inanmamak demek değildir. Papaz başını eğdi. Seyri onu beklentiyle süzüyordu. Casey başını kaldırdığında Seyri rahatlamış gibi oldu. Güzel dedi. Tek istediğim buydu. Yakınımda birinin dua etmesi. Casey kendini bir uykudan uyandırmaya çalışıyormuş gibi başını salladı. Hiç anlamıyorum bu olan biteni dedi. Seyri ama biliyorsunuz değil mi diye sordu. Biliyorum. Biliyorum ama anlamıyorum. Belki birkaç gün dinlenir sonra arkamızdan gelirsiniz. Seyri başını yine iki yana salladı. Ben bir deliye sarılmış bir tomar acıyım. Ne olduğunu biliyorum ama ona söyleyemiyorum. Çok fazla üzülür. Zaten yine de ne yapacağını bilemez. Belki gece uyurken, uyandığı zaman o kadar kötü olmaz. İsterseniz ben onlarla gitmem, sizinle kalırım. İster misiniz? Hayır, olmaz. Ben küçüklüğümde şarkı söylerdim. Duyanlar Jenny Lind kadar güzel söylüyor derlerdi. Gelir benim şarkılarımı dinlerlerdi hep. Durup dinlerlerken onlarla inanılmaz şekilde birleşirdik. Şükran duyardım. Ben şarkı söylerken o durup dinleyenler var ya, herkese pek nasip olmaz o kadar doymak, o kadar yakınlık duymak. Belki ileride sahnede şarkı söylerim demiştim ama hiç yapamadım onu. Memnunumdu. O halkla aramda hiçbir şey yoktu. Sonra da işte dua etmenizi bu yüzden istedim. O yakınlığı bir kere daha duymak istedim. Dua etmekle şarkı söylemek aynı şeydir. Keşke şarkı söyleyişimi duyabilseydiniz. Keyes ona baktı. Sağ gözlerinin içine baktı. Hoşça kalın dedi. O başını yavaşça ileri geri salladı. Dudaklarını sımsıkı kapadı. Papaz karanlık çadırdan gözleri alan güneşin altına çıktı. Erkekler kamyonu yüklüyordu. John amca tepeye çıkmış, aşağıdakiler eşyaları birer birer ona uzatıyorlar. O da dikkatle yerleştiriyor, üst hizayı düzgün tutturmaya çalışıyordu. Ana çeyrek küp tuzlu domuz etini bir tencereye boşalttı. Tom'la El her iki küçük küpü nehre götürüp bir iyi yıkadılar. Sonra ikisini kamyonun birer basamağına bağladılar, kovalarla gide gele su taşıyıp doldurdular. Ağızlarına branda bezi bağlayıp suların dökülmesini, saçılmasını önlemeye çalıştılar. Sonunda yüklenecek bir tek çadır beziyle ninenin şiltesi kaldı. Tom, bunca yükü vurunca şıp diye su kaynatır bu meret dedi. Bol su almak gerek yanımıza. Anı haşlanmış patatesleri çıkardı, dağıttı. Sonra çadırdan yarılanmış patates çuvalını getirip domuz eti tenceresinin yanına koydu. Aile ayaküstü yiyor, durmadan ayak değiştiriyor, sıcak patatesleri soğusun diye bir elden bir ele aktarıyordu. Anı Wilson'ların çadırına gitti. 10 dakika kadar kaldı. Çıktığında alçak sesle gitme zamanı dedi. Erkekler brandanın altına daldılar. Nine hala uyuyordu. Ağzı açıktı. Şilteyi olduğu gibi kaldırıp yavaşça kamyonun üzerine koydular. Nine sıska bacaklarını topladı. Uykusunda kaşlarını çattı ama uyanmadı. John amcayla baba brandayı demirin üzerinden atıp bağladılar. Yükün tepesine sivri bir çadır gibi kurdular. Yanlarını kasanın yanlarına tutturdular. Hazırdılar artık. Baba cüzdanını çıkardı. İçinden buruşmuş 2 tane kağıt para çekti. Wilson'a doğru yürüdü, uzattı. Bunu almanızı istiyoruz. Parmağını domuz etiyle patatesleri uzattı. Bunları da. Wilson başını öne eğdi. Hırsla iki yana salladı. Almam dedi. Size de fazla kalmadı. Oraya ulaşacak kadar var dedi baba. Hepsini bırakmadık. Hemen iş bulmak zorundayız nasılsa. Almam dedi Wilson yine. Zorlarsanız kızarım. Ana paraları babanın elinden aldı. Düzgün biçimde ikiye katlayıp yere koydu. Domuz tenceresini de üzerine yerleştirdi. Burada kalacak dedi. Siz almazsanız bir başkası alır. Wilson'ın başı hala eğikti. Kaldırmadan döndü. Çadırına girdi. Kapı arkasından sarktı. Aile 1-2 dakika bekledi. Sonra Tom gitmemiz gerek dedi. 4 olmuştur bile herhalde. Hepsi kamyona tırmandılar. Ana yukarıda ninenin yanındaydı. Tom, El ve baba öne binmişlerdi. Winfield babanın kucağındaydı. Connie ile Rose of Sharon sırtlarını kamyonun sürücü bölümüne vermiş, eşyaların arkasında kendilerine bir yuva yapmışlardı. Papaz ve John amca yanlarında Ruth ile birlikte yüklerin arasına yerleşmişlerdi. Baba, hoşça kal Bay ve Bayan Wilson diye seslendi. Çadırdan cevap gelmedi. Tom motoru çalıştırdı. Kamyon ilerlemeye başladı. Bozuk yolda Needless yönünde otoyola doğru ilerlerken Ana arkasına baktı. Wilson çadırın önünde durmuş, onların ardından bakıyordu. Şapkası elindeydi. Güneş dosdoğru yüzüne düşüyordu. Ana ona el salladı. O hiç karşılık vermedi. Tom kamyonu ikinci viteste götürüyordu. Yol iyice bozuktu. Makasları korumaya çalışıyordu. Needless'a vardıklarında bir servis istasyonuna çekti. Eski lastiklerin havasını kontrol etti. Arkaya bağlı 2 teneke benzinle 2'şer galonluk 2 teneke yağ aldı. Radyatörü doldurttu. Bir harita istedi, inceledi. Servis istasyonundaki çocuk beyaz üniforma giymişti. Paralar ödeninceye kadar huzursuzluğu bir türlü dinmedi. Amma cesaretlisiniz dedi sonunda. Tom haritadan başını kaldırdı. Ne demek o? Çölü bu salaş burla geçmeye kalkıyorsunuz da. Sen hiç geçtin mi? Tabii, çok. Ama bunun gibisiyle değil. Tom, belki bozulursa biri bize yardım eder dedi. Eh belki. Ama insanlar nedense geceleyin durmaktan biraz korkarlar. Ben olsam bu külüstürle gitmeyi hiç istemezdim. Cesaret gerek. Tom sırıttı. Başka çaren yoksa hiç de o kadar cesaret gerekmez. Neyse yine de teşekkürler. Biz yolumuza düşelim. Kamyona binip sürdü. Beyazlı çocuk saçılan kulübeye arkadaşının faturalarla uğraşmakta olduğu yere girdi. Vay canına. Amma yaman herifler dedi. O kimler mi? Hep öyle sert görünür onların. Tanrım o külüstürle yola çıkmayı hiç istemezdim. Sen de benim aklımız var. Bu lanet olası okilerdeyse ne akıl ne de duygu var. İnsan değil bunlar. İnsan olsa böyle mi yaşar? İnsan olsa bu kadar pisliğe ve sefalete nasıl dayanır? Gorillerden daha hırlı değil bunlar. Ne olursa olsun iyi ki çölü Hudson Super Six'e geçmek zorunda değilim diye seviniyorum. Tınaz makinesi gibi ses çıkarıyordu. Öteki çocuk önündeki faturalara baktı. Kocaman bir ter damlası parmağının kenarından yuvarlanıp pembe kağıtların üzerine düştü. Biliyor musun, onları o kadar fazla ırgalamıyor. Öyle salaklar ki bunun tehlikeli olduğunun farkına varamıyorlar. Hem tanrım, bunlar daha iyi bir hayat bilmiyor ki zaten. Ne diye kaygılanıyorsun? Kaygılanmıyorum. Birden sanki benmişim o çölü geçecek gibi geldi. Hiç hoşuma gitmezdi. Senin aklın vardı ondan. Onlar görmemişler, ne bilsinler. Pembe sayfanın üzerindeki ter damlasını üniformasının koluyla sildi. Kamyon ana yola çıktı. Parçalanmış gibi duran sivri köşeli kayalıklar arasından ilerleyerek upuzun bir tepeye tırmanmaya koyuldu. Motor hemen su kaynattı. Tom yavaşladı, zorlamamaya karar verdi. Bitmek bilmeyen yamaçta yol kıvrılıyor, ölü toprakların arasında yılan gibi dönüyordu. Her taraf yanık beyaz ve griydi. Hiçbir hayat belirtisi yoktu. Tom bir kere birkaç dakikalığına durdu, motorun soğumasını bekledi, sonra tekrar yoluna devam etti. Tepedeki geçidi geçerlerken güneş hala batmamıştı. Aşağıda uzanan çölü gördüler. Uzaklarda kara, kömür gibi dağlar da görünüyordu. Sapsarı güneş boz kumlardan yansıyordu. Güdük kalmış çalılar, ada çayları, pazılar, kuma ve kayalara belirgin gölgeler vurmuşlardı. Göz kamaştıran güneş tam karşılarındaydı. Tom önünü görebilmek için elini gözünün önüne siper etmek zorunda kalıyordu. Doruğu açtılar, motoru soğutmak için kontağı kapayıp kamyonu yokuş aşağı koyverdiler. Çölün tabanına kadar olan yolu kayarcasına indiler. Bu arada vantilatör döndü, radyatördeki suyu soğuttu. Ön bölmede Tom, El ve baba, bir de babanın kucağındaki Winfield gözlerini alçılan parlak güneşe diktiler. Taş gibiydi gözleri. Kahverengi suratları da terden nemli nemliydi. Yer yer yanık toprak ve kapkara, kömürsü tepeler görünümün tek düzeliğini bozuyor, batan güneşin giderek kızıllaşan ışığı da her şeyi pek korkunç gösteriyordu. El, vay canına, amma yer dedi. Yürümek nasıl olurdu burada acaba? Tom, yürüyenler olmuş dedi. Çok kişi hem de. Madem onlar yapmış, biz de yapabiliriz demektir. Çoğu ölmüştür herhalde dedi El. Biz de firesiz varmış sayılmayız. El bir süre sessiz kaldı. Kızıllaşan çöl yanlarından geçip durdu. Acaba Wilson'ları bir daha görür müyüz dersin diye sordu. Tom'un gözleri bir anlığına yağ göstergesine döndü. İçimde bir ses, bayan Wilson'ı artık kimse pek göremez diyor. Öyle bir sezgi işte. Winfield, baba ben inmek istiyorum dedi. Tom ona baktı. Gece faslına başlamadan herkesi bir indirsek fena olmaz dedi. Yavaşladı, kamyonu durdurdu. Winfield indi, yolun kenarına işedi. Tom eğildi. Başka inecek var mı diye seslendi. John amca yukarıdan, biz burada suyu idare etmeyi öğrendik diye karşılık verdi. Baba, Winfield hadi sen de arkaya bin dedi. Bacaklarımı uyuşturdun kucağımda otura otura. Çocuk tulumunun önünü düğmeledi, uslu uslu arkaya tırmandı, ninenin şiltesi üzerinden emekleyip Ruti'ye doğru yaklaştı. Kamyon ilerliyor, akşam doluyordu. Güneşin alt kenarı eğri büğrü ufka değdi. Çölü kırmızıya boyadı. Ruti, seni önde oturtmadılar, oh ya dedi. Kendim istemedim, burası kadar rahat değil, yatamıyor bir kere insan. Sesini kes de beni rahatsız etme dedi Ruti. Ben uyuyorum, uyandığımda gelmiş olacağız, Tom öyle dedi. Güzel bir yere gelince amma da komiğimize gidecek. Güneş battı, gökte kocaman bir hale bıraktı. Brandon'ın altı birden kapkaranlık oldu. İki ucunda üçgen biçiminde ışıklar bulunan bir uzun mağara. Connie ile Rose of Sharon sırtlarını ön bölüme dayadılar. Tenteden kurtulan sıcak rüzgar başlarının arkasını yaladı. Pırpır eden tentenin sesi tepelerinden hiç eksik olmadı. Fısıldaşarak konuşuyorlar, fısıltılarını tentenin vuruş sesleri arasına saklıyor, kimsenin duymamasını sağlıyorlardı. Connie konuşurken başını çeviriyor, kelimeleri kızın kulağına söylüyor, o da aynı şeyi ona yapıyordu. Bir ara Rose of Sharon, sanki ömrümüz boyunca yolculuktan başka bir şey yapmadık gibi geliyor dedi. Öyle yoruldum ki. Connie başını onun kulağına çevirdi. Belki sabaha, şimdi yalnız kalsak ne derdin? Alacakaranlıkta eli kıpırdadı. Karısının kalçasını okşadı. Yapma, delirteceksin beni, yapma öyle. Onun cevabını duyabilmek için başını çevirdi. Belki herkes uyursa, belki dedi kız. Ama beklet uyusunlar, beni deli ediyorsun. Ya sonra uyumazlarsa? Kendimi tutamıyorum. Biliyorum ben de. Gel, oraya varınca neler yapacağımızı konuşalım. Hem beni iyice azdırmadan çek artık elini. Connie biraz kıpırdandı. Geceleri ders çalışmaya hemen başlayacağım. Rose of Sharon derin derin içini çekti. İlanın çıktığı o kitaplardan bir tane alıp hemen kuponu keseceğim. Ne kadar sürer dersin diye sordu karısı. Ne kadar sürer? Sen büyük para kazanıp buzumuz oluncaya kadar. Bilemem dedi Connie kendine önem vere vere. Tam olarak bilmeye imkan yok. Ama Noel'e kadar bir hayli şey öğrenmiş olurum herhalde. Senin dersler biter bitmez buzu falan alabiliriz belki de. Connie kıkır kıkır güldü. Şimdi sıcak da ondan öyle geliyor sana dedi. Noel zamanı buzu ne yapacaksın? Rose of Sharon da kıkırdadı. Haklısın. Ama ben bu buzu ne zaman olsa severim. Yapma dedim. Kudurtacaksın beni. Alacakaranlık bitti, yerini salt karanlığa bıraktı. Çöl yıldızları o yumuşak gökyüzünde keskin ve batıcı ortaya çıktılar. Kadife gibiydi çevreleri. Yıldızların yanlarında ışın çıkıntıları varmış gibi gözüküyordu. Derken sıcak değişti. Güneş tepedeyken sıcak, yakıcı ve sertti. Şimdi ise artık aşağıdan, toprağın kendisinden geliyordu. Boğucuydu, yoğundu. Kamyonun ışıkları yandı. Önlerindeki otoyolun birazını hafif hafif aydınlattı. İki yandaki kumların bir parçası da belli oldu. Ara sıra ileride gözler parıldıyor ama farlar hiçbir hayvanı göstermiyordu. Tentenin altı kapkaranlıktı artık. John amcayla papaz kamyonun orta yerine kıvrılmış, dirseklerine dayanmış, arkadaki üçgenden dışarı bakıyorlardı. Dışarının ışığına karşı iki kara silüet görüyorlardı orada. Ana ile Nine. Ana'nın ara sıra kıpırdandığı, karanlık kolunu hareket ettirdiği de gözüküyordu. John amca papaza döndü. Casey, sen ne yapmak gerektiğini bilen birisin dedi. Neyi ne yapmak? Bilmem dedi John amca. İşte bu işimi çok kolaylaştıracak doğrusu. Sen papazlık ettin. Bak John, bir ara papazdım diye herkes takılıyor bana. Papaz da insandır alt tarafın. Evet ama o belli bir tür insandır. Yoksa papaz olmazdı. Sana sormak istiyorum. Sence bir insanın çevresindekilere uğursuzluk getirmesi mümkün müdür? Bilmem dedi Casey. Bilmiyorum. Bak ben evliydim cici güzel bir kızla. Bir gece karnı ağrıdı. Bana doktor çağırsan iyi olur dedi. Ben de ona çok yemişsindir ondandır dedim. John amca elini Casey'nin dizine dayadı. Karanlığın içinden ona bakmaya çalıştım. Yüzüme baktı. Bütün gece inledi. Ertesi gün öğleden sonra da öldü. Papaz bir şeyler mırıldandı. Anlıyorsun değil mi diye devam etti John. Onu ben öldürdüm. O gün bugündür hep telafi etmeye çalışırım. Çoğunlukla çocuklara karşı. İyi insan olmaya uğraşmışımdır oysa olamıyorum. Sarhoş oluyorum, kafayı bozuyorum. Herkese zaman zaman olur dedi Casey. Bana da. Evet ama senin ruhunda bir günahın yükü yok benim gibi. Casey yavaşça, elbette günahlarım var benim de dedi. Herkesin günahları olur. Günah dediğin şey emin olamadığın bir şeydir. Hani o her şeyden emin olan, hiç de günahı olmayan tipler var ya, ben tanrı olsam o itlerin kıçına tekmeyi patlattığım gibi cennetten atıverirdim. Hiç dayanamam öylelerine.